Ayrım 2, sayfa 19. Bir ek ve bir açıklama. Anılarımın yukarıdaki bölümü yayınlandıktan birkaç gün sonra ayrı ayrı kişilerden camilerde benden söz edildiğini işitmiştim. Kimi vaazcılar, imamlar camide yazılarımı okuyup benden söz ediyorlarmış. Bana bunları söyleyenler belirli bir şey de söylemedikleri için hangi ilişkiyle adımın camilerde geçmiş olduğunu anlayamamıştım. Bunu bana ilkin kız kardeşim söylemişti. Üzerinde durmamıştım. Sonra başkaları da söyleyince büyük bir iyi niyetle olsa olsa vakıf kurarak bir hayır işlemiş olduğumu anlatıyorlardır camilerde diye düşünmüştüm. Avukat Burhan Apaydın'ın bir açıklaması olayı aydınlattı. Burhan Apaydın'a bir tanıdığı telefon edip "Aziz Nesin nasıl böyle şeyler yazabiliyor? Yazılarını gericilerin kullanmalarına fırsat veriyor." demiş. Bundan başka müvekkili olan bir imam da Burhan Apaydın'a bu yazımın Atatürk düşmanlığı yaratmak için camilerde okunduğunu söylemiş. Bana bunu açıklama fırsatı verdiği için Burhan Apaydın'a teşekkür ederim. Bu anılarımda kendi aleyhime bile olsa doğruluğuna inandığım, yaşadığım, tanığı olduğum her olayı gerçeklikle yazmaya çalışıyorum. Atatürk için yazdıklarım da benim öz düşüncelerim değil, babamın düşünceleriydi. Babamı korumak için bunları yazmadan geçemezdim. Kaldı ki ben onları salt babama anlatmak için yazmadım. Bütün bir dönemi açıklayıcı düşünceler oldukları için kimi insanların bu düşüncede olduklarını yani o günkü dönemi anlatmak için yazmıştım. Burada ilginç olan şudur. Gericiler aralarında söyleşip yaydıkları ama dahaca yazmaya yüreklenemedikleri Atatürk aleyhindeki sözleri benim yazılarım aracılığıyla yaymaya fırsat bulmuşlardır. Onlar korkak, yüreksiz, ikiyüzlüdürler. Yıkıcı amaçlarına ulaşmak için düşmanı oldukları bir yazarın yazılarını bile camilerde okuyacak denli fırsatçıdırlar. İstiyorlarsa Atatürk'e deyin, düşüncemi kısaca açıklayayım. Atatürk'e çok büyük saygım var. Onun tarihimizdeki büyük değerini yatsımaya kalkmak ya kandırılmışlık, ya bilgisizlik ya da hainliktir. Kemalist değilim. Atatürkçü de değilim ama bugünkü Türkiye ortam ve koşullarında Atatürkçülüğün bile bir ilericilik aşaması olduğuna inanıyorum. Atatürk düşmanlığı yapmak için yazımın bütününden koparılmış parçalarından yararlanmaya kalkacak denli alçakların bulunması, 50 yıl önceki gericiliğin, yobazlığın, bağnazlığın bugün de hem de örgütlü olarak sürdüğünü göstermektedir. Gekbuze'nin Balçık Köyü. Galip amcamı görmeyeli en çok 2 yıl olmuştu. Ama insana çocukluğundaki yerler, boyutlar çok büyük, zamanlar da çok uzun geldiğinden sanki Galip amcamı görmeyeli 100 yıl geçmiş gibiydi. Tatil günlerimi Balçık Köyü'nde Galip amcamın yanında geçirecektim. Tren yolculuğunu hiç anımsayamıyorum. Belleğimden bütünüyle silinmiş olan o yolculuk anısından yalnız bir istasyon levhası şimdi bile gözümün önünde. Beyaz zemin üzerine siyah boyayla yazılmış. Gebze istasyonu levhasıydı. Arap harfleriyle kuyrukları uzatılmış yan yana 2 gef harfiyle Gekbuze yazılmıştı. Arap harfleriyle Gekbuze yazılıp Gebze okunduğunu o zaman öğrenmiştim. Belki Gebze'nin eski adı Gekbuze'ydi. Gebze istasyonundan Gebze'ye işleyen faytonlar vardı ama biz Gebze'ye yayan gitmiştik. Gebze'den Balçık Köyü'ne taşıt yoktu. Sıcak bir günde Balçık Köyü'ne dek yürümüştüm. Her adım atışta tozlayan yollarda ayaklarımın yumuşacık tozlara gömülüyordu. Köye mezarlıktan giriliyor, köyün ortasında minaresi çoktan yıkılmış, yarı yıkık bir cami var. Camiye yıllardır girilmediği belli. Ben o köyde kaldığım sürece ne camide namaz kılınmış ne ezan okunmuştu. Caminin bitişiğindeki 2 odalı eski ev onundu. Onlardan birinde Galip amcam yaşıyor. Büyük olan öbür odada derslik. İçinde birkaç eski tahta sıra, her yer kalın toz tabakası altında. Galip amcamın tek pencereli odasında bir kerevet üstünde kirli yatağı seriliydi. Biz bu yatakta Galip amcamla birlikte yatacaktık. Tek pencerenin raf gibi kullanılan oyu kitaplarla doluydu. Balçık benim ilk gördüğüm köydü. Galip amcamı görmediğim o 2 yıl içinde 20 yıl birden yaşlanmış, çökmüş buldum. Artık neşesini de umudunu da yitirmişti. Taşlamalar yazmaya başlamıştı. Gebze'nin pazarı olan günler Galip amcamla 1-2 kez Gebze'ye gittik. O büyük caminin yakınında bir yerde kebap yemiştik. Gölgesi geniş bir çınarın altında alçak ayaklı hasır iskemlelere oturmuş çaylar içmiştik. Galip amcamın çevresinde tanıdığı Gebzeli aydınlar vardı. Bunlardan birinin Gebze mahkemelerinden birinde zabıt katibi bir derviş olduğunu anımsıyorum. İçlerinden biri de ya şairdi ya da ezberinde çok şiir olan birisiydi. Galip amcam çok ucuz cep defterini çıkardı cebinden. Defterdeki şiirlerini okudu. Galip amcamdan her nasılsa bana kalmış birkaç defter vardır. Şimdi o defterleri karıştırıyorum. Onlar da 45 yıl önce Gebze'deki çınar altında arkadaşlarına okuduğu manzumelerden kimisini buluyorum. Ey alemlerin sultanı, tecelli kıl, teselli kıl. İnayet olmasa senden, kurtaran yok beni benden. Ey efendim bu bedenden, tecelli kıl, teselli kıl. Çevirmişim gözüm sana, gayre bakmam özüm sana. Nerede olsam yüzüm sana, tecelli kıl, teselli kıl. Her işim isyan ve hata, gitti ömrüm va hasreta. Merhametin eyle ata, tecelli kıl, teselli kıl. Encam-ı alem ölümdür, rızayı pakin yolumdur. Galip dihani kulundur, tecelli kıl, teselli kıl. Manzumelerinde Galip Nihani, Nihan gizli adını kullanırdı. Bu manzumenin altında 4 Taksim 5 teşrihine evvel 340 yazılı. Galip amcamın oradaki arkadaşları içinde şairler de vardı. Onlardan biri ya İşret-i Mahlası'yla şiirler yazıyor ya da İşret-i Mahlaslı birinin şiirini okuyordu. Galip amcam o şiiri çok beğendiği için hemen orada cep defterine yazmıştı. Bende kalan o defterden İşreti'nin şiirini buraya aktarıyorum. Sanma aşk ehlini mevtle güzar eylediler. Hicre sabreylemeyip terki diyar eylediler. Soyunup tacu kabayı bürünüp bir kefene, hilat-ı ariyeti giymeye ağır eylediler. Dediler görmeyelim tek ol rakibin yüzünü. Bindiler mahmeyli tabuta firar eylediler. Arkası üzere yatıp ehli kubur etti huzur, derdi mihnetle seni işreti zar eylediler. Galip amcamın köy öğretmenliğinden aylığı 15-16 lira bir şeydi. Kesinlikle 20 liradan azdı. En büyük üzüntüsü valide valide diye sözünü ettiği, Gerede'nin bir köyündeki annesinden uzak kalışı, annesini yanına getiremeyişi, ona para gönderemeyişiydi. Düzgünce elbisesi, hediye alacak parası da olmadığı için yıllar yılı yaşlı annesini görmeye de gidemiyordu. Balçık köylüleri eski bir geleneği sürdürerek eskiden köy imamlarına her gün bir köy evinden nasıl yemek gönderilirse muhtarın koyduğu sıraya göre Balçık köyünden her evde Galip amcama yemek gönderiyordu. Her gün öğle akşam yemeklerini yemek gönderme sırası gelen evin çocuğu bir tepsi ya da sepet içinde getirirdi. Genellikle iki kap yemekle yağsız ayran bir de ev ekmeği gönderilirdi. O köyde bulunduğum sürece et yemeği, etli yemek tatlı gelmedi. Şimdi Gebze'den minibüs işlediği için zenginleştiğini duyduğum Balçık o zaman yoksul bir köydü. Her köy evindeki fırında haftalık 10 günlük ekmek birden pişirdiği için ekmekler çok sert olur, zor yenilirdi, kumluydu. Üstelik bu bayat sert ekmekler 2-3 gün bekleyince içinden kurtlanıyordu. Galip amcamla bir gün bir komşu köye gitmiştik. Orada beni ata bindirdiler. Niçin de anımsayamıyorum. Belki eğleneyim, vakit geçireyim diye. At eğerli değil, semerliydi. Semerin ağaçları baldırlarımı acıtmıştı. İlk ata binişimdi. Koşturdum bile. Koşturduğumu sandım yani. At nereye isterse beni oraya götürüyordu. Gittikçe hızlandı. Ben altımdaki atla birlikte uçuyorum sandım. Köyün içinde bir evin kapısına gelip durdu. Ne yaptımsa kımıldatamadım. Attan inemiyorum da. Oradan geçen bir köy çocuğu semerin üzerindeki debelenişime bakıp güldü. Gitmiyor dedim. Çocuk, gitmez elbet dedi. Neden? Geleceği yere gelmiş de ondan dedi. Atın gelip durduğu kapı ahırının kapısıymış. Beni binici yerine koymadığı için ahırına yaklaştıkça hızlanarak gelmiş. Burada durmuş. Benden kabaca olan çocuğun yardımıyla attan indim. Semer baldırlarımı öyle acıtmıştı ki ağrısı birkaç gün sürmüş paytak paytak yürümüştüm. Galip amcam da eski Galip amcam değildi. Benimle ilgilenmiyordu, bana ders vermiyordu. Bir karamsar, içine kapanık kişi olmuştu. Babam geldi, birlikte döndük. Okuldan kaçışlar. Sık sık okuldan kaçıyordum. Çok zaman babama okulun tatil olduğunu söylerdim. Bana sonsuz güveni olan babam her sözüme olduğu gibi bu yalanıma da inanırdı. Her okul kaçkını çocuk gibi okulla arayı gittikçe açıyordum. Başlangıçta niyetim bir tek gün okula gitmemek olurdu. Ama o gün okula gitmeyince daha ertesi günlerde okula gidemezdim. Okula gidiyorum diye evden çıkıp birkaç saat sonra geri döndüğüm oluyordu. Babam nedenini sorunca okulun tatil olduğunu söylemişler ama duymamışım gibi yalanlar uyduruyordu. Babam sağ olduğu halde yalnız babasız çocukların okutulduğu Darüşşafaka'ya gitmek istemediğim için okuldan kaçıyordum. Çünkü günün birinde babamın sağ olduğu anlaşılacak, duyulacak, o zaman beni okuldan kovacaklar, rezil olacağım diye çok korkuyordum. Öyle bir korkuya kapılmıştım ki hemen her an aman babam olduğu belli olmasın, anlaşılmasın diye düşündüğümden durup dururken, hiç yeri yokken arkadaşlarıma babamdan söz etmeye başlamıştım. Babam dedi ki, babam birden gelince birden babamı gördüm. Sözü toparlayıp değiştirmeye çalışıyordum. Günde birkaç kez böyle oluyordu. Baba kavramı sanki bir tebelleş düşünüşü olarak bir kene gibi beynime yapışmıştı. Gittikçe daha çok baba sözü eder olmuştum, hele arkadaşlarımın arasındayken. Bir gün yine babama ilişkin bir söz kaçırınca ağzımdan Fikret adlı bir sınıf arkadaşım gözlerini açarak "Senin baban mı var?" diye sordu. Sözde anlatılamayacak bir duruma düştüm. Ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi şaşırdım. Yüzüme ateş bastı. Kızarmış olmalıydım, bocaladım, kekeledim. Bir çocuğun babasını hem de çok sevdiği, beğendiği babasını inkar etmesi kadar acılı, üzünç verici başka ne olabilir? Fikret'e ne demeliydim? Üvey babam var demektense ölmeyi yeğlerdim. İşte bu kaygılar, bu dayanılmaz tedirginlikler içinde okuldan kaçıyordum. Ama öte yandan annemin ölürken söylediği son sözleri hep kulağımdaydı. Oğlum, yatılı okulda ya, gözlerim açık ölmüyorum. Hem okumak istiyordum hem de okuldan kaçıyordum. Tam bir çıkmaz içindeydim, hiçbir kurtuluş yolu bulamıyordum. Böylece yaşam dramım daha o yaşta başlamış oldu. Babam bana güvendiği, her sözüme inandığı için okuldan kaçtığım kuşkusuna kapılmıyordu. Darüşşafaka'daki yönetmenler, öğretmenlerim de çalışkan olduğum için hem de beni sevdiklerinden getirdiğim sahte mazeret yazılarından kuşkulanmıyorlardı. Ramazan ayı idi. O zaman Ramazan kışa gelmişti. Geçen Ramazan ayında Darüşşafaka'nın o eğlenceli, geleneksel, hiç unutamayacağım güzel gecelerini yaşamıştım. Okul yöneticilerinin öğrencilere en hoşgörülü olduğu aydı. Sahur saatine dek koşar oynardık. Sahur yemeğinden sonra yatardık. Öğleye dek uyurduk. Kış sabahları daha güneş bile doğmadan erkenden uyandırılmaktan kurtulurduk. Oysa bu Ramazan'ın çoğu gecelerini okuldan kaçtığım için evde geçiriyordum. Heybeliada'da imla sözlüğünde heybe yazılmıştır. Ben HB yazıyorum. Dilimizdeki sözcüklerde K'lar G'ye, G'ler yumuşak G'ye, yumuşak G'ler Y'ye dönüşebiliyor. Ama bugün heybe, heybe diye söylenmiyor. Örneğin hey ünlemindeki ey sesiyle heybe sözcüğündeki ey sesi aynı değildir. Yine bey sözcüğündeki ey hecesiyle heybe sözcüğündeki ey hecesi arasında ses ayrımı vardır. Bu ayrımı anlamak için değişik kişilere heybe dedirtip bu sesleri banda almak, ses bandının filmini çekmek, filmdeki ses çizgisini incelemek gerekir. Bu işlem yapılıp ses çizgisi incelenirse heybe ile hey arasında ayrım iyice görülecektir. Başka ülkelerin dil enstitülerinde seslerin filme alınarak çizgilerinin incelenip imlanın ve sözcük vurgularının saptandığını gördüm. Öyle sanıyorum ki bizde imla sözlüğü böyle incelemelerle hazırlanmıyor. Bir tek cami vardı. Deniz Lisesi'nde. Tepedeki evlerde oturanların kış geceleri iskeledeki camiye teravih namazı kılmaya gitmeleri, sonra evlerine dönmeleri zordu. Babamın öncülüğüyle bizim mahallede Sucu Ahmet Ağa'nın evinde teravih namazları kılınmaya başlandı. Teravih namazlarına 10-15 kişinin geldiği olurdu. Babam imamlık eder, namaz kıldırır, ben de müezzin olur, ezan okurdum. Ahmet Ağa'nın evinin önündeki basamaklı yükselteye çıkar, oradan yatsı ezanını okurdum. Ada camisinin müezzini Feyyaz Çok Kekeme'ydi. Büyük zorlukla konuşurdu ama bu kekeme adamın sesi çok güzeldi. Ezan okurken, mevlid okurken hiç kekelemezdi. Ben Ahmet Ağa'nın evi önündeki yükseltide sesimi bütün ada evlerindekiler duysun diye bağırarak yatsı ezanı okurken sesimi müezzin Feyyaz'ın sesi kadar güzel sanırdım. Çok sonraları başkaları söyleye söyleye bir türkü mırıldanacak olsam oradakiler sustura sustura sesimin çok çirkin olduğunu anlardım. Oysa çocukluğumda ezan okurken sesimi beğeniyorlardı. Herhalde sesin güzel diye beğenmiyorlardı. Bir çocuğun ezan okuması hoşlarına gidiyordu. Fatma anne. Sucu Ahmet Ağa sözlüğü kıt, söyleşisi tatsız, ham halat, fodul bir adamdı. Denci olan karısı da çok iyi yürekli, görgülü, olağanüstü temiz, düzenli bir kadındı. Ona bütün o çevredekiler Fatma anne derlerdi. Kendisinde anneliğin bütün nitelikleri, özellikleri vardı. Bu yüzden ona Fatma anne denmesi çok uygun düşüyordu. Çocuğu yoktu. Bütün olaylardaki çocukları öz çocuklarıymış gibi severdi. En çok da beni seviyordu. Belki öbür çocuklar da Fatma annenin en çok kendilerini sevdiğini sanıyorlardı. Belki de annem yeni ölmüş olduğu için bana öbürlerinden daha çok yakınlık gösterirdi. Çocuklara bayramda vereceği hediyeleri çok önceden hazırlardı. Bayramda elini öpmek için ne kadar çok çocuk gelirse gelsin hepsine verecek hediyesi bulunurdu. O bana annesizliğimin acısını unutturmaya çalışan kadındı. Yanaklarında 3 çizik vardı. Bu çiziklerin Afrika'nın kim bilir neresindeki kabilesinde daha çocukken güzelleşsin, süs olsun diye yanaklarına keskin bir şeyle çizildiği belliydi. Yanaklarındaki o çizikleri fırından taze çıkmış pişkin ekmeğin ortasındaki çatlak çizgiye benzetirdim. Kara bir ekmeğin ortasındaki çizgi gibi. Gülerken tombul yanaklarındaki o çizgiler de genişleyip yayılarak gülerdi. Yanaklarındaki gülen çizgileri yüzünden onun gülüşü daha etkili olurdu. Tanıdığım en tatlı dilli kadındı. İstanbul Türkçesinin en tatlısını konuşurdu. Her zaman başında örtülü apak başörtüsünün uçları omuzlarına, sırtına, göğsüne dek uzanırdı. Evine beyaz renk egemendi. Sakız beyazı patiska perdeler, krem beyazı dantel perde saçakları, beyaz işledikleri işlemeli köşe yastıkları, beyaz keten örtüler, beyaz eteminden masa örtüsü, beyaz badanalı duvarlar, beyaz başörtüsü, elindeki sedef tesbihin parlak beyazı, bembeyaz, pırıl pırıl dişleri. Seccadesi bile beyazdı ama Fatma annenin bütün bu beyazlarında bir çivitsi uçuk mavilik vardı. Sanki bu evin bir penceresinden mavimsi bir bulut girip değdiği her şeyi, her yeri o uçuk mavimsi beyazlığa boyayarak öbür pencereden uçup gitmişti. Dişlerinin başörtüsünün beyazlığı koyu kadife karalığındaki derisini daha da kara gösterirdi. Fatma anneyi neden o denli çok sevdiğimi sonraları çok düşündüm. Çok severdim çünkü o beni çocuk yerine koymaz, bana dengiymişim gibi davranırdı. Annem de böyle yapardı bana. Bugün de kavun yiyince çekirdeklerini atamam. Bir lokantada bile kavun karpuz yesem çekirdeklerini de dişlerim arasında kırıp içlerini yerim. Bu huyu bana Fatma anneden kalmadır. Evinde kavun karpuz kesince çekirdeklerini atmaz, ayırır, yıkar, kevgirde süzer, temiz kağıtlara serip pencere önüne koyar, güneşte kuruturdu. Evinin ikinci katında denize bakan iki pencereli odasında duvar boyunca sedir vardı. O bir pencere önünde oturur, ben de bir pencere önünde. Kardeşimin de geldiği olur. Önümüzdeki güneşte kurumuş kavun karpuz çekirdeklerini yemeye başlarız. O denli çok yeriz ki artık dilimizin ucu yarı olur, acır. Boyuna konuşurduk. Neler konuştuğumuzu şimdi hiç hatırlamıyorum. Kim bileyim Fatma annenin yüzüne bakar, dalar giderdim. Onun Afrika'nın neresinden nasıl geldiğini düşünür dururdum. Fatma annenin tutumluluğu. Anasını, babasını, kardeşini hatırlıyor muydu? Çocukluğundan belleğinde iz bırakmış bir ağaç, bir kaya, bir dere var mıydı? Onları düşlerinde görüyor muydu? İstanbul'a nasıl gelmiş? Burada nerede, kimlerin yanında yetişmişti? Bu güzel yemekleri pişirmesini, bu dil inceliğini, bu İstanbul düzenini, bu güzel töreleri kimlerden nasıl öğrenmişti? Hele hele şu Ahmet Ağa ile nasıl evlenmişti? Orada hiç kimse Ahmet Ağa'yı Fatma annenin dengi bulmazdı. Ahmet Ağa'nın 3 evi varsa Fatma annenin tutumluluğu, iş bilirliği yüzünden Ahmet Ağa'nın çevresi, tanıdığı, arkadaşı varsa Fatma annenin sıcak yakınlığı, sevimliliği, iyiliği yüzünden. Fatma anne serdiği seccadesinde namazını kılarken ben de çekirdekleri yer, durgun denizde saatlerce silinmeden çizgi çizen, yol yol duran vapur izlerini seyrederdim. Günün birinde o ak yürekli, kara derili Fatma annenin ak dünyası karardı. Kimselerle konuşup görüşmez oldu. O yaz Ahmet Ağa'nın arkadaki büyük evine yazlığa bir karı koca kiracı taşınmıştı. Kadın boyalı, çok süslü püslüydü. Genellikle adada yazlık kira parası toptan peşin alınır. Ama nedense kendince belli bir nedenle Ahmet Ağa çok eli sıkı olduğu halde bu kiracılardan kirayı peşin almamış. Kiracılar hiç kira ödememişler. Üstelik yaz geçmiş, evden de çıkmamışlar. Ahmet Ağa kira istemek için sık sık kiracısına gidermiş. Gidince de orada uzun süre kalmaya başlamış. Bir gün Ahmet Ağa oradayken onun orada olduğunu bilmeden Fatma annenin de kiracın evine gideceği tutuyor. Bilseymiş kocasının orada olduğunu gitmezmiş. Onurlu kadındı. Bütün dünyaya küstü. Kapıları da açık bırakmışlar. Fatma anne kocasını kiracı kadınla yatarken görüyor. Hiç sesini çıkarmadan dönüyor. Ses çıkarmama yalnız o süre için değil. O olaydan sonra da Fatma anne hemen hiç kimseyle konuşmadı sayılır. Benim sezinlediğim Fatma anne düştüğü durumun utancından kurtulamıyordu. Kimsenin yüzüne bakamıyordu. O çirkin olayı başkalarına anlatmamıştı. Anlatanlar o kadınla Ahmet Ağa olmuş. Kimse duymamış olsa belki Fatma anne zamanla kendine gelirdi. Olayı herkes duymuştu. Fatma anne kimseyle konuşmak, kimsenin yüzüne bakmak istemiyordu. Denize karşı iki penceresinin beyaz patiska perdeleri bile hep inikti. Kim bilir Afrika'nın neresinden çok küçük yaşında koparılıp getirilen, hiç kimsenin olmadığı bu yerlerde bütün cömertliğiyle gönlünü, yüreğini herkeslere, hele çocuklara veren kara derili, ak yürekli o kadın nasıl bir yıkıntıya uğramış, nasıl bir utanca gömülmüş olmalı ki o olaydan sonra bütün dünyaya küskün yaşadı. Annemden sonra kendime en yakın kadın bulduğum Fatma anneyi o derin üzünç içinde suskun görünce sanki bana suçlu benmişim, onu bu duruma ben düşürmüşüm gibi geldi. Fatma annenin evine eskisi gibi gidemez oldum. Yavaş yavaş evinden ayağım kesildi, birbirimize yabancı olduk.